Spor Daim.
Dünya boksunun efsane yumruğu Muhammed Ali. Ankara, 30 Ekim 1974. Annemin elinden tutup ilkokula yazılalı daha ancak haftalar olmuş. Anlayacağınız kuru fasulye taneleriyle tanıştığım günlerdeyim. Fakat bir ailenin gece saat kaçta yattığı veya sabah kaçta kalktığını da gayet iyi biliyorum. Ancak o gün, yani o unutulmaz gün ve gece, hem de sabahın dördünde herkes ayakta. Babamı belki de ilk kez buğulu gözlerle televizyon izlerken görüyorum. Peki ya annem? O da gözünü ekrandan ayırmıyor. Hatta içinden kaçıncı kez tekrarladığını bilemediğim fatihalar okuyor. Ekranda siyah beyaz görüntüleri yorumlayan TRT spikeri Orhan Ayansa, Muhammed Ali Frazier'i yenerek zamanımızın bir numarası George Foreman'la karşılaşmaya hak kazandı. Zaire'nin başkenti Kinshasa'dan hepinize sevgiler. Bakalım Ali o eski şaşalı günlerine geri dönebilecek mi diyor. Herkes farklı duygularla ekrana kilitlenmişken aklıma birden annemin bana Niğde Bor Pazarı'ndan aldığı o mavi tişört geliyor. Ne yazıyordu üzerinde? Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Tamam diyorum, tişörtün üzerindeki resimde de bu adam vardı zaten. Baksana adı da Muhammed Ali'ymiş. Vay canına. Derken 8. raundda maç aniden sona eriyor. Foreman yerle bir olurken babam artık gözyaşlarını saklamıyor. Ben zaten tamamen şaşırmış durumdayım 7 yaşın çocukluğuyla. Foreman'ın nakavt olduğu anlar tekrar tekrar ekrana gelirken bu adama iyi bakın diyor babam. Bu adama iyi bakın. Çünkü o bizden biri. Vallahi de, billahi de bizden biri. Muhammed Ali işte o sabah, üstelik bir daha da hiç çıkmamak üzere daha da hayatımıza girmişti. Boks kariyerinin devamını ise yıllarca soluk soluğa izlemiştik. Bazen çocuk yaşta olmama rağmen Muhammed Ali'nin tarzını yadırgadığım zamanlar da olurdu. Çünkü cümlelerinde daima bir ironi vardı ve sürekli olarak iddialı, hatta kışkırtıcı demeçler veriyordu. Doğrusu bir sporcu böyle mi olmalı diye düşünmeden edemiyordum. Fakat geçen zaman içinde onun neden bu kadar agresif ve keskin cümleler kurduğunu anlamaya çalıştım. Başından geçen olaylar zincirini öğrendiğimde ise işin rengi tamamen değişmişti. Çünkü ön yargılardan uzak, objektif bir göz onun sadece bir boksöre yumruk atmadığını rahatça anlayabilirdi. Ona olan hayranlığımızın asıl sebebi ise uğradığı haksızlıklara rağmen mücadelesinden hiç vazgeçmemiş olmasıydı. Öyle ki muhalifleri onu hep kovalıyor, o asla kaçmıyordu. Yıllarca direnişine, ödediği büyük bedellere ve kendi deyimiyle kimselere nasip olmayan zaferler kazandığına şahit olmuştuk. Üstelik kazandığı bu zaferlerin altyapısı olarak tanımladığı iddialı bir felsefeye de sahipti Muhammed Ali. Alışın bana. Siyah, özgüvenli, Müslüman ve kendinden eminim. Benim adım bu, sizin değil. Benim amaçlarım bu, sizin değil. Alışın bana, alışın. Ben sizin istediğiniz kişi olmak zorunda değilim. Sonunda şiddet gibi sivri üçlü bir kavramı yaptığı spor sayesinde estetik hale getirebilen bu eşsiz yeteneğin sadece bir boksör olmadığını nihayet tüm dünyada anlayacaktı. Ancak 20. yüzyıl Ali ve benzerleri için pek de uygun bir yüzyıl değildi sanki. Çünkü böylesi değerlerin sadece bir park veya spor tesisi adı olmaktan öteye çoktan geçmesi gerekiyordu. Evet, Muhammed Ali'nin rakiplerine sıkı yumruklar attığı muhakkaktı. Ve bizler onun her yumruğunun aynı zamanda insanlık, eşitlik ve bir meydan okuma anlamına geldiğini de biliyorduk. Fakat akıp giden zaman hiç kimsenin hayat kadar sert vuramadığını da öğretti bize. Hatta son yumruğu yiyen Muhammed Ali olsa bile. Muhammed Ali'ye, yarattığı etkiye, verdiği ilhama ve eşsiz sporcu kimliğine saygıyla bu programda Muhammed Ali'yi anacağız hep birlikte. Efendim merhaba, canlı yayında Özkan Pekesen'e ait Muhammed Ali'yi anlatan metninle, cümlelerle başladık. Ve sözün sonunda, okuduğum metnin sonunda bu programda dedik. Aslında biz iki programlık seride anacağız Muhammed Ali'yi. Bugün bir 30 dakika ayıracağız. Haftaya da yine Muhammed Ali'nin bu sefer daha çok dünya ile polemiğe giren o net duruşu üzerinden bir program yapacağız. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama yine de sizlere kısaca hatırlatayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana komandada Recep Özdem ve telefon hattımızda sevgili Özkan Pekesen, programımızın daimi konu ve yorumcusu ve yine programımıza hemen her hafta çok değerli katkılarda bulunmaya gayret eden, bizim de büyük mutlulukla ağırladığımız İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve spor sosyolojisi alanında da hep söylediğim gibi Türkiye'de sayılı isimlerden olan Profesör Doktor Ahmet Talimciler de hattımızda. Mikrofonun başında da bu ekibin bütün çalışmalarını sese dönüştürmeye çalışan programın prodüktörü ben Murat Örem olarak sesleniyorum size. Ahmet Hocam, yine metinle başladık ve Özkan'ın metniyle başladığımız için yine önceliği sana vereyim istiyorum. Neler çağrıştırdı sana 30 Ekim 1974? Gittin mi o günlere?
Şimdi Özkan Bey'in metni yine her zamanki gibi çok vurucu ve çok nefis cümlelerle, çok iyi seçilmiş cümlelerle bizim önümüze gerçekten dünya spor tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi olan Muhammed Ali'yi çıkarması açısından çok kıymetli bir metin. Öncelikle onu söyleyeyim. Ardından Muhammed Ali'yi konuşacağız bana Eda Hanım bildirdiğinde, ardından Özkan Bey'den bu metin geldiğinde okuduğumda benim kafamda uyanan şey şuydu. Bir hepimizin aslında hem kişisel tarihlerimiz var, bir de toplumsal tarih var. Yani hepimizin kişisel tarihleri açısından bazı isimler çok daha önemlidir. Bazı isimler daha az önemlidir. Tabii. Bazılarına daha fazla önem atfederiz. Onları çok daha fazlasıyla kafamızın içinde aradan yıllar geçse de hiç unutmadan zikredebiliriz o olayları, yaşananları. Bazıları ise çok daha böyle üstün körü anlatır geçiriz. Şimdi burada özellikle Muhammed Ali gibi bir imge söz konusu olduğunda, ki metnin içinde de var. Yani bizim için çok önemli olan bir kişiden bahsediyoruz. Yani aslında ben böyle var olan kişileri bulundukları pozisyona göre anlatmayı, onlar üzerinden yorum yapmayı çok seven bir anlayıştan gelmem. Ama söz konusu olan Muhammed Ali olduğunda, istesek de istemesek de Muhammed Ali'nin o kimliğinin bir parçası olan o özellikleri beraberinde bize biraz da bu taraftan da bakmamızı gerektiriyor. Ki Özkan Bey de metinde zaten tam buraya vurgu yapmış. Artık bunu unutmayın. Babasının söyledikleri hakikaten çok kıymetli. Ve orada Muhammed Ali ünvan maçına çıkarken, ben de çok iyi hatırlıyorum, sabahın köründe rahmetli babamın elinden tutup kahvehaneye gittiğimizi ve böyle çocuk aklımla televizyonda bir siyah beyaz ekranda bir boks maçı olduğunu ve ama yüzlerce insanın o maçı seyretmek için sabahın köründe kahveye doluştuğunu çok iyi hatırlıyorum. Yani böyle çok garip bir duyguydu. Yani hakikaten normalde alışkın olmadığımız bir şeyi yaşama vesilesi kılmıştı bize Muhammed Ali. O yüzden de yıllar sonra Muhammed Ali Türkiye'ye geldiğinde hakikaten çok büyük şeyle karşılanmıştır. Yani
coşkuyla, sahiplenmeyle değil mi hocam?
Müthiş bir coşkuyla karşılanmıştır. Yani öyle böyle değil. Yani sanki bir devlet ricalinden birisi geliyor ve çok tanıdık, çok bildik birisi. İnsanlar ona o kadar büyük bir saygı ve şey göstermişlerdir ki, o da gerçi bunu gördükten sonra çok duygulanmış ve ağlamıştır. Şimdi Muhammed Ali'nin böyle bir özelliği var.
Çok sahici bir karakter değil mi hocam? Yani hakikaten sahici bir karakter.
Tam da o, çünkü o sahici olma özelliğiyle beraber yine Özkan Bey'in metninde geçen Yani aslında çok sivri bir ifade kullanan ama kendi yaşadıklarına bakarsınız. Yani yaşamış olduğu geçmişe bakarsınız da istese de istemese de biraz da bunu da o yaşadığı geçmişin onu oraya doğru götürdüğünü de görürsünüz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ırk ayrımının en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi olan Kentucky'de dünyada geliyor.
Evet.
1940'ların başında dünyaya evet. geliyor. Ve o Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yoğun ırkçı olayların yaşandığı dönemde gençliğini genç olarak hayatını sürdürüyor ve birebir bunları yaşıyor. Ardından işte sporcu olarak bir takım şeyler yapıyor ve özellikle Vietnam Savaşı'na gitmeme meselesi, oradan yaşadıkları, yani hakikaten böyle karşı karşıya kaldıkları o kadar akla ziyan şeyler ki
evet.
ama bütün bunlara rağmen ayakta durmasını başarıyor ve yine cümlelerde Özkan Bey'in söylediği alışın bana. Ben buradayım. Siz isteseniz de istemeseniz de ben burada olmaya devam edeceğim. Bu müthiş bir karşı çıkış, karşı duruştur ve o karşı duruşu da başardığı için zaten dünyada insanların ona hangi dinden olursa olsun bu kadar çok tevazi gösterip onu sahiplenmesinin arkasında da biraz bu yatar.
Çok doğru, çok doğru hocam. Sen hani o kahveyi dedin, ben de yine çocuktum. O gece biz de ailecek uyanıktık. Ve çok enteresan, çok uzaklardan o gece dayım geliyor ve ulaşımın, iletişimin bugünle kıyaslanmayacak kadar ilkel koşullarda olduğu dönemler. O tüm dünyada öyle, 74 işte.
Evet.
Ve hem eniştemler var, hem biz varız. Gecenin dördünde hangisini uyandırayım? İkisini de uyandırmak istemiyorum duygularıyla. Sonra şöyle diyor. Ya Taşkın abi diyor, rahmetli babamı öyle anıyor. Zaten uyanıktır, o bütün spor karşılaşmalarına ilgilidir. Ben direkt onlara gideyim, kimseyi uyandırmamış olurum. Maçı da seyrederim diyor. Mesela benim de çocukluğumdaki imge, bir tarafta Muhammed Ali'nin o maçı, bir tarafta işte kapının zilinin çalınması, dayımın gelmesi, bir tarafta da işte babamın pür dikkat, tıpkı Özkan'ın evet. metninde yazdığı gibi o babasının duygularıyla babamın da o maçı izlemesi var. Dediğin, sözün başında o vurguladığını çok kısa alıp hemen Özkan'a dönmek istiyorum. Çok önemli bir şey söyledin sosyolojik olarak. Hani bireysel tarih vardır dedin, bir de toplumsal tarih. Aslında bireylerin ortak toplumsal tarihi ne kadar öne çıkarsa herhalde orada o millet olma kavramını, ortak anıları yad etme kavramını da daha pekiştiren bir şey oluyor diye düşünüyorum sosyolojik olarak.
Tam,
doğru mu?
Tam da doğru bir noktaya temas ediyorsunuz. Yani ne kadar çok o kişisel tarihlerimizle, bireysel tarihlerimizle, toplumsal tarihlerimiz örtüşüyorsa
hı hı.
ve orada ne kadar çok aynı hikayelerden bahsediyorsak o zaman millet olma vasfımız da çok daha fazla ön plana geçmeye başlıyor demektir.
Evet.
Ve böylesi olaylar hakikaten milleti millet yapan dediğimiz bir araya toplayabilmeyi sağlayabildiği için çok kıymetliler.
Evet.
Yani işte düşünün 1974'ün bir o dönemin bir gecesinde, yani şimdi yani 2021'in bir gecesinde bunu yapmak çok kolay. Ama 1974'ün bir gece yarısında sabaha karşı 4'te insanları bir araya toplamak, işte dediğim gibi bir evin içinde buluşturmak ya da kahvehanede buluşturmak o kadar kolay bir şey değil.
Bunun için öncesinde bir haberleşme gücü yok değil mi?
Tabii.
Twitter yok, o yok, bu yok, işte şu saatte şuradayız ama insanlar insiyaki olarak, hani o eski tabirle insiyaki, kendiliğinden bu organizasyonu evet. yapıveriyorlar ve dediğin gibi o bellekte, toplumsal bellekte de kalıyor. Burada hocam biraz soluklandıralım seni.
Tamam,
Özkan'a
tamam.
Döneyim. Özkan sen de hattasın. Kocamla konuşmalarımıza tanık oldun zaten. Sen nereden başlamak istersin? Programı gerçi senin cümlelerinle zaten sert bir şekilde açmış olduk. Keyifli ve sert bir şekilde o güzel anılarla neler söylersin?
Öncelikle bir ailede bir baba figürünün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. O sabah beni en çok etkileyen şey, hani hı hı. babasına çok düşkün biri olarak hı hı. onun gösterdiği tepkinin ardında yatan olayın büyüklüğünü algılamaya çalışmıştım.
Hı hı.
Yani dedim ki eğer bu kişi buna bu kadar büyük bir reaksiyon veriyorsa burada çok önemli bir olay var. Dediğim gibi metinde de bahsettim. Son derece yaş olarak küçüktü.
Tabii.
Daha çocuğuz. Olayı algılamaya çalışıyoruz. Bu gece benim için bir milat oldu sanki. Daha sonrasında o gece, yani 1974'te
hı
hı. Muhammed Ali ve Foreman arasında geçen o gecede neler olduğunu belki de yıllarca araştırdım. Mesela dünya tarihinde Rumble in the Jungle diye geçer. Yani ormandaki gürültü hı. adıyla anılır bu. bu maç Ali'nin bizim hiç haberimiz olmayan çocuk olduğumuz için bir, bundan öncesiyle ilgili bizim büyüklerimizin bir takım bilgileri vardır ama yani tam da çıkış aradığı bir maçtır bu. Hmm. Öncesinde Fraser'e yenilmiştir ya da Ken Orson'a yenilmiştir. Yeniden tekrar o popülaritesini kazanabilmek adına.
Küllerinden doğabilmek adına değil mi?
O ringe çıkmıştır. Yani aynı zamanda şunu da bilmiyoruz tabii ki. Yani evet inanılmaz bir figür var karşımızda ama tam da bir dönüm noktasında bir maç bu. Maçın düzenlenmesi yani her yönüyle başlı başına çok uzun belgeseller yapıldı. Çünkü her dakikası önemli. Her anı önemli. Şöyle mesela organizasyon açısından düşünürseniz burada çok farklı bir kişiyle karşı karşıya gelirsiniz. Don King adında bir organizatör var. Yani Ali'nin menajeri. Hı hı. Olayı tamamen medyatik hale getirebilmek için ki medyatik olmaya aslında hiç ihtiyacı yoktur. Ama mesela Zaire'de yapılmasını kararlaştırılır. Hı hı. Zaire'de yine 1960'ların ünlü bir müzik festivali vardır Woodstock diye. Hı hı. Tıpkı onun gibi ama tamamen siyahi sanatçılardan oluşan bir festival düzenlenir. İki, boksör de Zaire'ye davet edilir. Maç alana kadar orada hazırlanırlar. Tam da maç başlayacağı zaman Foreman sakatlanır mesela. Bir ay ertelenir. Yani öyle bir dünya gündemi böyle bir bununla meşgul olur ki işte Don King'in yani Ali'nin menajerinin bundan sonra boks dünyasına getireceği bunu ciddi bir endüstriye dönüştürebilecek bir yapıyı da hazırladığını görüyoruz. Her dediğim gibi her yönüyle çok farklı bir organizasyon. Ve bu arada başka şeyler işin içine girer. Mesela Ali'ye 8'de bir şans verilir. Hı hı. Çünkü Foreman çıktığı bütün maçlarda neredeyse hatta hepsini nakavtla kazanmıştır. Ali ile hemen hemen aynı boydadır. İşte bir sürü bir karşılaştırma yapılır. Zaten maçın başlarında da Ali sürekli olarak ringlere yaslanarak onu idare etmeye çalışır. Ve spiker aynen şunu söylemişti ben hatırlıyorum. Ya iyice zor duruma düştü gibilerinden. Fakat o daha sonradan İngilizce tabiri var. Bir şekilde yani bir onu uyuşturdu derler şeyi Foreman'ı. Hı hı. Bulunduğu şeyden psikolojiden o saldırgan tutumundan vazgeçmesi adına sanki bir boş vermiş gibi davrandı Ali. Ve 8. raunda hiç kimsenin beklemediği anda koskoca devasa kütleli bir adamı yerle bir etti. Dolayısıyla o saatten sonra bu şu anlama geliyordu. Eski tekrar o dışlanmış günlerine çok şampiyonluklar kazanmasına rağmen inanılmaz mücadelesine rağmen hor görülmesinin bir şekilde öyle bir cevap verdi ki artık şey oturdu. Zaten oturmuştu ama tamamen artık tartışmasız hale geldi. Boks var, evet boks diye bir spor var. Hatta bazılarınca biraz da şey yapılan böyle eleştirilen bir spor var. Ama o bir spor nasıl estetik hale getirilebilir? Düşünsenize içinde şiddet unsuru da var.
Tabii.
Nasıl bir ringde nasıl mücadele edilir? İşte şeyinde de o var zaten.
Hatta buradan siyasi bir kahraman nasıl çıkar değil mi? Yani bir anlamda o kadar, bir tarafı da oluyor.
Hani... O kadar ucu açık bir konu ki bu. Yani kendisini kabul ettiren bir isimdir. Kabul edilen biri değildir asla. Ama kabul ettiren bir isimdir. Haklı gerekçelerle.
Çok güzel bir vurgu yaptın. Yani kabul edilen değil ama kendini kabul ettiren. Çok önemli kesinlikle. Bir ayrım bu, evet.
Yani kesinlikle öyle ve gerçekten söylemleri dediğim gibi yani çok sivil olsa da çıkıp onları gerçekleştirebilen. Mesela onunla birlikte o kadar çok şey değişti ki artık hangisinden bahsedeyim bilemiyorum ama kısaca toparlayayım hemen.
Lütfen.
Yani basın toplantısı denilen şey değişti. Efendim boks organizasyonu denilen şey tamamen kökünden değişti. Spor tarihi tamamen değişti. Nasıl değişti mesela? Biliyorsunuz basketbol, voleybol, futbol birçok spor dalı var. 20. yüzyılda bir sporcu seçilmesi istendi. Yani bir istendi 20. yüzyıla damga vuran kişiyi aradılar ve bu bokstan çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Yani 100 yılın sporcusu seçildi. Uğradığı bütün haksızlıklara rağmen sonunda yani bütün dünya onun önünde neredeyse bir saygı duruşuna geçti. Dolayısıyla o gece yani 1974 Ali'nin çok büyük bir kariyeri, çok önemli bir kariyeri olmasına rağmen tam da kırılma anıdır. Biz de Türk halkı olarak, aile olarak herkesin sahiplendiği bir ismi orada seyrettik. Ve ben çok şanslı olduğumuza inanıyorum. Mesela o gün, o dakikalar ne kadar da küçük olsam, metinde de belirttiğim gibi sabah çok erken saatlerde bir insanlar neden kalkarı çok uzun yıllar çok iyi anladım. Ve öyle bir ana şahit olmanın da tabii ki keyfini yaşadım yıllarca.
Özkan çok kısa cevaplamanı isteyeceğim. Şöyle bir soru soracağım. Bunu böyle özellikle çocuklar daha çok yapar biliyorsun. İşte onu mu seviyorsun, bunu mu seviyorsun derler. O net cevaplar isterler. Foreman mı, Fraser mi? Hangisi daha ağır bir rakipti Muhammed Ali için?
Şimdi otoriteler şunu söylüyor. Biz de daha sonra izlediğimiz zaman söylüyoruz. Kesinlikle Pfizer daha ağır bir rakip olarak gözüküyordu. Ve devrilmesi mümkün değildi. Ali yenmiş bir isimdir mesela Pfizer. Ama bu maçtan önce işte hani 74'ten önce Pfizer ile Foreman karşılaştı. Ve Foreman Pfizer'i knockout etti. Hem de çok şiddetli bir biçimde. O yüzden bu maç biraz daha da sanki daha bir önem kazandı. Herkes Pfizer yener derken Foreman neredeydi? Yerle bir etti onu. Çok ciddi bir karşılaşmaları görüntüleri de vardır zaten. Yani Ali'ye inanılmaz bir direnç gösteren bir boksörün Foreman karşısında resmen ezildiğini, tek kelimeyle ezildiğini izlemiştik mesela.
Aslında bu üç isim bir daha herhalde bu kadar baskın üç isim boks tarihinde yan yana gelmedi değil mi? Ben onları artık yavaş yavaş yaşlanıyorlar ama Nadal, Djokovic, Federer üçlüsüne de benzetiyorum. Yani ayrı bir grup, ayrı bir lig, ayrı bir klasman sanki bunlar.
Şimdi zaten 70'li yıllar boksun altın yılları olarak kabul ediyor. Küçücük bir örnekle hocama bırakayım cümleleri. 70'li yıllarda bile ne kadar etkin olduğunu gördüğümüz Foreman 1994 yılında yani 20 yıl sonra dünya şampiyonu oldu. Bakın nasıl etkili bir kuşak. Yani 20 sene bekliyorsunuz. Başınızdan neler neler geçiyor ama 20 yıl sonra gelen boks da tabii ki evriliyor. Oradaki rakibimiz yenip yeniden dünya şampiyonu.
O da büyük bir başarı hikayesi. Çok doğru.
İşte o kuşağın ne kadar kaliteli olduğunu
tabii,
gösteriyor.
Tabii tabii. Ne kadar sıra dışı 3 isim olduğunu da bir kere daha kanıtlamış oluyor. Özkan'cığım evet. Hattasın. Hocam senin Özkan'la bu konuştuklarımıza eklemek istediğin bir çağrışım yapan başlık var mı? Ya da başka bir şey? Neler söylersin? Ya da ben mi bir soru yönelteyim?
Sizden soru alayım. Buyurun.
Hocam o zaman işin sosyolojik kısmına gene devam edelim. Hani o hepimizi Zaire'de o maçın yapılması, organizasyonun işte rakibin sakatlanması üzerine bir ay ertelenmesi. Bunları ben de hayal meyal o aldığımız eve giren gazetenin spor sayfasında hatırlıyor gibiyim. Özkan söyleyince böyle bir çağrışım da yaptı. Burada işte aslında bir programın başında hiç söylemedik ama söyleyelim ki birçok kişi de bilir. Muhammed Ali sonradan Müslümanlığı seçen bir isimdir. Yani istersen biraz onu konuşalım. Jesus Marcellus Clay'dır aslında ismi. Marcellus Clay'dır. Ve çok genç yaşlarda da Müslüman olduğunu deklare eder.
22 Ali. Yaşında, 22 evet. yaşı yanlış evet. hatırlamıyorsam. 22 yaşında yani 1960 olimpiyatlarında madalya kazanır.
18 yaşındayken evet. evet. Sonra da işte 64'te net bir duruş sergiler. Bizim toplumumuzda da işte Müslüman coğrafyalarda da İslam coğrafyasında da sahiplenmesinde böylesi net bir duruşunun da mutlaka bir payı var değil mi hocam?
Tabii kesinlikle var. Burada tabii şunu söylemek lazım. Aslında ben az önce o vurguyu yaptım. Yani 1950-1960'lar Amerika'sı yani bakmayın şu anda dünyanın demokrasi havarisi kesilen ülkenin kendi içerisinde ırkçılığın en yaygın şekilde dolaşımda olduğu bir ülke olduğu gerçeğini.
Kendi yutar sarkımı hallerini biliyoruz tabii.
Pek çok insan bunu bilmez. Yani
Kulüks klanları biliyoruz yani. Tabii.
Pek çok genç kuşak için bu çok uzak bir geçmiş olarak gözükebilir ama bir de işin böyle bir yanı var ve o dönemde iki tane çok önemli isim var. Bu kitlenin başında yürüyen biri Martin Luther King, diğer evet. tarafta da Malcolm X var. Bu iki önemli isim ki Muhammed Ali adını aldıktan sonra bu ünlü efsanevi boksörümüzün Malcolm X kısmında devam ettiğini, yani ona çok yakından devam ettiğini ve bizzat Suudi Arabistan'a kadar gidip oralarda o kutsal yerleri gezdiğini, oraları bildiğini ve oradan sonra döndüğünü de biliyoruz. Şimdi bütün bunlar beraberinde tabii ki İslam coğrafyasındaki insanlara çok daha farklı bir boksör imgesini beraberinde getirdi. Yani Muhammed Ali hem o eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı savaşan, onlarla karşılıklı olarak bir araya gelen, ringlerde onlara karşı çıkan bir isim. Ama aynı zamanda da bir İslam coğrafyasını temsil eden bir figür olarak
tanınmaya başladı. Bir nevi o dönemin koşullarında teknik olarak daha geride olan İslam coğrafyası Müslümanlar için de bir nevi altın yumruk oluyor yani değil mi?
Tabii yani çünkü onun işte bakın metinde Özkan Bey'in söylediği, annesinin bildiği duaları okuduğu, diğerlerin binlerce insanın benzer şekilde dualar gönderdiği bir isimden bahsediyoruz. Evet. Bu tesadüfen ortaya çıkan bir şey değil. Ve burada hakikaten Muhammed Ali 1960'ların ortasından itibaren hem boks kariyerinde büyüyecek hem de mücadele kariyerinde büyüyecek. Yani aslında biz şimdi 1974'te Muhammed Ali'nin tekrar o bütün bu unvanları geri aldığını falan söylüyoruz ama Muhammed Ali'nin başına gelen pişmiş, yani amiyane tabirle pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.
Tabii.
Bir de işin öyle bir yanı var. Yani tabii. Muhammed Ali'nin üzerine yapılanlar işte bir takım özellikle Vietnam Savaşı'na karşıt olarak ortaya koydukları ve işte bunları önümüzdeki hafta daha ayrıntılı konuşuruz.
Evet.
Ama bütün burada baktığınız zaman yani Muhammed Ali boksör kimliğiyle sadece bir boksör olmanın ötesine geçmeyi başarabildiği için de efsane haline dönüşmüştür. Yani Muhammed Ali'nin vurduğu her yumruk sadece ve sadece Muhammed Ali'nin kendisi için vurulan yumruklar değildir.
Bir nevi kaybedenlerin, loserların değil mi, bedel ödeyenlerin, acı çekenlerin adına da vurulan bir yumruk.
O yüzden zaten tüm dünyada müthiş bir ilgi çekmiştir. Yani nereye, dünyanın neresine giderse gitsin dediğim gibi bir devlet başkanı gibi karşılanmıştır. Yani bizden birisi olarak görülmüş ve hani o kaybedenlerin daha toplumsal hayatın daha altında görülenler, insanlar için bir umut figürü olarak hep ön plana çıkartılmıştır. O yüzden de zaten Muhammed Ali imgesi, yani o söyledikleri, her söylediği daha da fazla ilgi çekmeye başlayacaktır. O yüzden sosyolojik anlamda Muhammed Ali dediğim gibi o kişisel tarihimizle toplumsal tarihimizi bizi bütünleştirebilen az sayıda insandan bir tanesidir.
Hakikaten öyle. Yani hele bizim gibi yaş kuşakları için çok daha ortak anıların olduğu, genç kuşaklara da mutlaka döne döne aktarılması gereken bir isim. Aslında biz de bu programla karınca kararınca o hatırlatmayı, o borcu, o aktarmayı yapmaya çalışıyoruz. Yani hem hakikaten bir sporcu olarak çok önemli bir figür, öte yandan da işte refleksleri var, siyasi duruşu var. Bunlar önemli. Mesela şunu hatırlıyorum. 60 Roma Olimpiyatlarında kazandığı altın madalyaları bir olaydan dolayı kızar ve işte o Vietnam gelişmeleri kalkar nehre atar.
Nehre.
Öyle de bir tarafı var yani. Hiç eyvallahsız da bir yanı olan bir isim Muhammed Ali.
Ama yıllar sonra da yine o nehrin başında gidip törenle o yeniden verilir.
Ya.
Yani ve benim unutamadığım sahne o titreyerek Parkinson hastası olarak elinde olimpiyat meşalesini tutarak yakma görevinin ona verildiği sahnedir. Yani bütün bunlar da hani daha önce özellikle Abile Beke için de konuştuğumuz gibi yani yıllar sonra spor dünyası, siyaset dünyası kendi borcunu ödemek için de bir takım girişimlerde bulunduğunu da görüyoruz.
Yani zamanında yaptığı çiğliklerden nedamet getirip hakkı teslim ediyorlar diyorsun.
Evet, o da var.
Yani bu da aslında göstere göstere, inatlaşa kazanılmış adımlar oluyor bir anlamda, değil mi? Çünkü bu tür büyük organizasyonlarda hakikaten bilemediğimiz böyle başka güç kavgalarının olduğunu da aslında gözlüyoruz yani dünyadaki olimpiyatlardan tutalım. İşte en son önümüzdeki olimpiyatlarda ABD ve Çin arasında yok heyet göndermeyeceğiz. Yalnızca spor, bir bilek güreşinin sahne aldığı bir başka alan spor dünyası da.
Yani spor dünyası soğuk savaş döneminde de böyleydi. Şimdi
evet,
de böyle.
Evet.
Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında dünyada yaşanan enerji krizi ve enerji savaşı aslında spor alanında da kendisini tekrar gösteriyor. Çok net bir şekilde bu.
Evet hocam çok teşekkür edelim. Son iki dakikamız haftaya dediğin gibi o daha çok öne çıkan tarafını konuşalım Muhammed Ali'nin. Sana teşekkür ediyoruz. Haftaya bir
görüşmek üzere.
Özkan'cığım sana kaldı yalnızca 90 saniye. Sen nasıl toparlamak istersin?
O zaman şöyle devam ettireyim. Şimdi Cassius Clay ile Muhammed Ali farklı kişilerdir. Bu cümleyi zaten Muhammed Ali'nin kendisi söyler. Hı hı. Ve şöyle ekler, der ki İslam diniyle onurlandıktan sonra bütün dünyaya bakışım, yaptığım spora bakışım, insanlığa bakışım değişti. Hı hı. Değiştikten sonra aslında Cassius Clay çok daha serttir. Ali çok daha nasıl söyleyeyim, çok daha bilinçli şeyler söyleme başlar. Biraz daha bir yumuşadığını görürüz. Ve sürekli olarak bambaşka bir yüzüyle karşılaştık devamında zaten. Haftaya şeyi konuşuruz işte, Cassius Clay olmaktan Muhammed Ali'ye giden yolu konuşuruz. Ve Ali'nin aslında ne kadar sempatik ne kadar da felsefi yanı yüksek bir isim olduğunu da Müslüman olduktan sonra çok daha net izleme fırsatı bulduk. Tabii onun macerası.
Bunları konuşalım. Yine konuşalım. Ali ile ilgili çok çok fazla biliyorsun dokümanter var, film var, evet. Belgesel var, şu var. Hanımıyla da enteresan bir ilişkisi var. Yani bütün dünyayı titreten bir adam, hanımının karşısında çok daha alttan alan bir adam. Ama bu arada da hanımını kızdırmaktan ve kandırmaktan da geri durmayan bir tarafı da var. Dolayısıyla da bir süre sonra zaten yolları ayrılır eşiyle, biliyorsun. Ama yani hakikaten çok renkli bir kişilik Muhammed Ali. Alzheimer olması, Parkinson olması, o da ayrı bir final. O haftaya biraz o başlıklara da değinelim istersen. Sana da çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ ol. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalık bu kadar. Muhammed Ali 2 bölümlük Muhammed Ali serimizin birinci programının sonuna geldik. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özlem, programa çok değerli katkılarda bulunan Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve sevgili Özkan Pekesen'le birlikte Spor Daima programının prodüktörü ve mikrofondaki sesi ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Dünyanın her yerine, her nereye ulaşıyorsa sesimiz. Haftaya görüşmek ümidiyle halasmaladık.
Spor Daima.